Ayrım 6.
Reviş çardağa girdi, entarisini aranmaya başladı. Nerede kız benim entarim? Anası ile ablası hemen ardından geldiler. Patlama. Anası sandığın üstünden çekip aldığı bir basma entariyi onun eline sıkıştırdı. Bir başka entariyi Zeliş'e uzattı. Kendi de elinde kalan son entariyle çardağın bir köşesine çekildi. Önce iş gömleklerini başlarından sıyırıp entarilerini giydiler. Sonra ayaklarından şalvarlarını çekip attılar. Giyinmeleri çok kısa sürdü. Sıra taranmalarına gelince iki yüzlü kemik tarağı aramanın telaşına düştüler. Anaları çardağın içinde dönmeye başladı. Tarak nerede, nereye tıktınız gene? Bütün gün elinizden kurtaramam ki aradığım zaman yerinde bulayım. Tarak çardağın kapısına yakın dallar arasında Zeliş'in eline geçti. Tarak elinde çardağın önüne çıktı. Beline kadar inen saçlarını omzu üstünden düşürdü. Uçlarından çabuk çabuk tarak vurarak açmaya, taramaya başladı. Kardeşi tepiniyordu gene önünde. Hadi kız uzatma artık, ver biraz bana da yeter. İncirin ardında tarlaların alt başındaki komşuları Fettah'ın karısı yoldan tarlalarına inerken seslendi. Komşu hu, hazır mısınız? Zeliş'in anası çardağın önünden karşılık verdi. Hazırız komşu, geç buyur, şimdi hep beraber yola çıkarız. Zeytinin dibinde yemekten sonraki ikinci cigarasını yakan Recep, yaklaşan Fettah'ın karısına kocasının nerelerde olduğunu sordu. Kadın damlarını beklemek için tarlada kaldığını söyledi. Recep de çardağı beklemek için kalacağını, gelemeyeceğini ekledi sözlerine. Fettah'ın karısı ile çocukları çardaklarının önünde ayakta onları beklerken Zelişlerin telaşı daha da arttı. Tarak iki dakika içinde Zeliş'ten Rebiş'e, Rebiş'ten anasına çabuk çabuk el değiştirdi. Hazırlıkları sona erince komşuları önden, onlar arkadan yürüdüler. Karısı elinde başörtüsü Recep'in önünde durdu. Eh biz gideriz, bir isteğin var mı? Recep cigarasını elinde homurdandı. Geç kalmayın, yarın sabah gün doğmadan hepinizin tepesindeyim, onu da unutmayın. Uyanmayanı dinlemem, tekmeyle uyandırırım. Kadın başörtüsünü acele acele bağlayarak yürüdü. Hoşça kal öyleyse, geç kalmayız, merakın olmasın. Kocası elinin tersiyle gidenleri işaret etti. Tekrar ters ters homurdandı. Hadi yeter söyledin, bak önüne de yürü. Kadın kızlarına yetiştiği sırada kendi kendine söyleniyordu. Hayatımda bir kere tatlı laf duymadım bu adamın ağzından. Grup, kadı ovacıkların sergi yerine yaklaştıkça çocuklar yerinde duramaz oldu. Önden önden koşmaya başladılar. Zeliş, anası, Fettah'ın karısıyla iki yetişkin kızı bir arada, Kadıovacıklıların sergi yerine vardılar. Ev sahipleriyle daha önce gelen komşuları dört yanlarını sardı. Buyurun bakalım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nerede kaldınız? Nerede Fettah Efendi? Niye gelmedi Recep Ağa? Hep bir ağızdan konuşmaya başlayın, karşılayıcı kalabalığın, bu sorularına gelenler hep bir ağızdan karşılık vermeye başlayınca kimse kimsenin ne dediğini anlayamaz oldu. Bir gürültüdür gitti. Zeliş karşılayıcılara söz yetiştirir, adet olduğu üzere akranı kızlarla kucaklaşır öpüşürken, öpüştüğü Mestan Ağa'nın gelininin omzu üstünden kalabalığın gerilerinde konuşmadan sorularla dolu tasalı gözlerini üzerine dikmiş kendisine bakan Cemal'i gördü. Hemen yüreğinde mutluluklar uyandı. Gözü, göğünü donandı. İçleri ışıl ışıl yanan göz bebeklerinden yüzlerce, binlerce ışıktan kuş bir anda uçtular. Cemal'in gözlerinin içine kondular. Kalabalıktan biri o anda aradan geçen 10 günün küçük küçük kaygılarının, umutlarının, hayal kırıklıklarının, artan sabırsızlıklarının hazırladığı, dinlendirdiği bu bakışları görseydi, o gece bir daha gözlerini Zeliş'le Cemal'den ayıramazdı. O sırada Zeliş'le kucaklaşan Mestan Ağa'nın genç gelini, kendisini etrafın gürültüsüne kaptırmasaydı, göğsü üstünde Zeliş'in göğsünün nasıl güm güm attığını fark eder, ne oluyor diye meraka düşmekten kendini alamazdı. Karşıdan karşıya Zeliş'in Cemal'e ne dediğini, Cemal'in bundan ne anladığını, kimse ne gördü ne duydu, ne de daha sonra günlerdir uyuşuk uyuşuk, süklüm püklüm dolaşan, ikide bir dalıp giden Cemal'in nasıl oldu da böyle birdenbire yüzünün güldüğünü, canlanıp dirildiğini, sağa sola koşuşmaya başladığını düşündü. Konuklar bu küçük karşılama töreni bitince hep birlikte ateşin etrafına doğru ilerlediler. Ali Onbaşı gelenlere hoş geldiniz dedikten sonra çardağın önüne çekildi. Kendisini bırakmak istemeyen Halil ile Meslan Ağa'nın oğlundan özür diledi. Onun anlayışına göre komşu kadınlar yanlarında kocaları olmadan gelince aralarına karışmak yakışık almazdı. Bir zaman sırtı çardağın köşe direğine dayalı oturdu. Yemekten sonraki ikinci cigarasını yaktı. Daha sonra da dışarıda eğlentinin hızını almaya başladığı bir sırada çardağa girip yattı. Tenekeci Halil ile karısı Hatice bir bakıma müzik bilir bir aile sayılırdı. Halil'in kendi buluşu bir çalgısı vardı. Bir öküz boynuzunu sivri uçlarından delmişti. Bir uçtan üstü açık bir gaz tenekesinin içine doğru üfler, istediği havayı çalardı. Karısı yanında bazen tef, bazen dümbelekle ona katılırdı. Çoğu geceler hava durgunsa komşular onların çardaklarından gelen bu fasılların gürültüsünü geç vakitlere kadar duyarlardı. Halil ateşin yakınında bağdaş kurdu. Tenekesini bacakları arasına yerleştirdi. Karısı hemen tef dümbelekle yanında yer aldı. Fettah'ın karısı, kızları, Zeliş'le anası, Ali Onbaşı'nın kızları, gözlemeciler, Meslan Ağa'nın oğluyla az önce 7 yaşındaki büyük kızının kucağına bıraktığı emzikli çocuğunu, kızının kucağından alıp kocasının yanına oturan gelini, ateşin etrafında halka oldular. Cemal 10 gündür karşılaşmadığı Yaşar'la yan yana düştü. İlk 1-2 gün aklından çıkamayan Yaşar'ın kuyu başındaki o hareketini sonra unutur gibi olmuştu. Yanına çöküp oturan Yaşar, aklından geçenleri kendisinin ne derece sıktığını, kızdırdığını bilmez görünüyordu. Gene o hatırı sayılır bilmez teklifsizliğiyle yanında bağdaş kurar otururken avucunun içiyle Cemal'in baldırına okkalı bir tokat indirdi. ''Hadi bakalım Kadıovacıklı, bu gece göster kendini.'' Tuhaf bu ya, Cemal gene ne diyeceğini bilemedi, sırıttı. Oğlan bu defa onu omzundan itekledi. Gülersin değil mi köftehor? Kızları gördün, ağzın dilin tutuldu gayrı. Cemal'in anası kucağında en küçük çocuğu bir zaman kocasıyla konukları arasında ayakta gitti geldi. Kocası çardağa girip yatınca kucağında uyuyan çocuğu çardağın içindeki beşiğe bıraktı. Geldi, halkanın bir ucuna ilişti. Çocuklar ilkin halkanın dışında koşuşuyor, çığlıklar atıyorlar, koşmaca, saklambaç oynuyorlardı. Sonra eğlence kızışıp büyükler ortada oyuna kalkmaya başlayınca meraklı hallerle halkaya yanaştılar. Ali Onbaşı'nın kızları o gün etrafta bulup buluşturdukları çalı çırpıyı, kuru dalları ateşin yakınına yığmışlar, bahçelerinde ne kadar sütlü mısır varsa toplamışlardı. Ateş zayıfladıkça besiliyor, ateşe gömdükleri mısırlar piştikçe kenarda duran yapraklarına sarıp konukların ellerine tutuşturuyorlardı. Halil boynuzu tenekesiyle kendi bestesi kısa bir taksimle eğlenceyi açtı. Ardından boynuzunu tenekesini bıraktı, karısının eline tefi tutuşturup kendi dümbeleyi kaptı. İlçe kahvelerinde yaz başından beri durmadan çalan bir piyasa şarkısını karı koca bir ağızdan çalıp söylemeye başladılar. Şarkıyı daha ilk notasından tanıyan kalabalık memnundu. Halil arada şarkının makam tutması gereken yerinde sesini yükseltti. Hep beraber hadi susmayın, gösterin kendinizi bakalım. Kalabalıkta kısa bir kararsızlık, bir çekinme görüldü. Herkes yanındakine bakındı. Karısı şarkıyı sürdürürken Halil'in ikinci bir kışkırtması üzerine karısına bir iki ses daha katıldı. Derken az sonra bilen bilmeyen ağzını açmıştı. İlk piyasa şarkısından ikincisine derken bir üçüncüsüne geçerken çoğu ağlamaklı bu tür şarkıları aslında sevmediklerini hep birden anlamışlar gibi yılların eskitemediği bir havaya atladılar. Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi, oturmuş kumar oynar, ah ciğerimin köşesi. Yıllardır hep söylendiği yerde, halkımızın sevinç kaynağı olan bu şarkının dörtlükleri uzadıkça uzadı. Her dörtlüğün sonunda, ah ciğerimin, ah ciğerimin köşesi yahut senden başka, senden başka yârim yok şeklindeki tekrarlara sıra geldikçe havada çapkın, oynak bakışlar, kahkahalar uçuşmaya başladı. Herkesin tam neşelendiğini gördüğü bir anda Halil dümbelek vurmayı kesti. Böyle olmaz, hadi bakalım kalkın oyuna, yallah. Genç kızlar başlarını omuzlarına eğerek kaşları altından baka baka utanmış utanmış fıkırdadılar. Hadi durmasanıza, yallah dedim, yallah. Kızlar tekrar fıkırdaştılar. Halil fırladı, Ali Onbaşı'nın büyük kızıyla Zeliş'i kollarından yakalayıp ortaya çekti. Biz kimin için nefes tüketiyoruz burada? Zeliş'le arkadaşı kalabalığın ortasında başları önüne eğik beklediler. Halil oturanlardan ateşin etrafındaki halkayı genişletmelerini istedi. Halkadakiler geri geri çekildiler. Ateşten uzaklaşan yüzlerinde alevlerin yansımaları kayboldu. Halil yerine geçti, dümbeleğini kaptı, karısına döndü. Vur bakalım köroğlu, ördek suya. Türkü başladı. Ördek suya dal da gel, yardan haber al da gel. İki genç kız genişleyen oyun yerinde ağır, kararsız adımlarla oyuna başladılar. Etrafındakiler oyun havasında el çırparak hep bir ağızdan katıldıkça onlar da canlandılar, hızlandılar. Çevik ayak hareketleriyle parmaklarını çatlata çatlata ortada döndüler, döndüler. Kalabalık yeterli görünceye kadar karşılıklı oynadılar. Onlardan sonra sırayla öbür kızlar ikişer ikişer oyuna katıldılar. Derken Halil oyun sırasının erkeklere geldiğini hatırlatınca kalabalıktan iki kişi Cemal'i kaldırıp sırtından ortaya itti. Cemal Halil'in önünde durdu. Ne vurayım efem, ne istersen. Kordon zeybeği hoş kaçar mı? Sen bilirsin. Tekrar boynuzu ile tenekesini kapan Halil, etraftakileri baş işaretiyle el çırpmaya, söylemeye kışkırtarak boynuzunu üflemeye başladı. Karısı dümbelekle havanın sözlerini söyleyerek ona katıldı. Haydi hovardam, kunduranı tek tek bas, ben seninim, ister öldür, ister as. Kordon zeybeği hayli çeviklik isteyen bir oyundur. İleriye doğru seri bir iki adım attıktan sonra dizlerin, kolların çabuk hareketleri, gövdenin sağa sola hızla dönüşleriyle oynanır. Cemal daha ilk adımlarda oyun havasında ustalıkla girince Halil havayı hızlandırdı. Kalabalığın el çırpması Halil'in temposuna uydu. Cemal oynayışını hızlandırdı. Böyle böyle hava hızlandı, Cemal hızlandı, delikanlı sonunda gömleği terden sırtına yapışıp nefes nefese kaldığı bir an gömleğinin yeniyle alnının terini silerek oyunu bıraktı. Zeliş'in yanından geçerek halkanın dışına yürüdü. Daha Cemal oyunu bırakırken Mestan Ağa'nın oğlu halkanın ortasına fırladı, oyunu aldı. Cemal halkanın dışında Zeliş'in üç adım gerisinde durdu. Ay karşıda iz düşümü göğün tepelerle birleştiği çizgiyi aşan iri bir zeytin ağacının gerilerine doğru sarkıyordu. Neredeyse kaybolacaktı. Kalabalık oyuna dalmış, el çırpıyor, haykırışıyordu. Daha terini kurlamaya çalışırken Zeliş'in gerisine bakıp kendisini aradığını gördü. Yüreği hızla vurdu. 5-10 adım ötede zayıflayan ay ışığında karaltısı seçilen çardağın, daha ileride gölgeleri birbirine karışan bağ kütüklerinin, zeytin, badem ağaçlarının sessiz, tenha halleri heyecanını arttırdı. Babası çardakta uyumuş olmalıydı. O tarafa doğru gitse, beklese, Zeliş ardından gelir miydi acaba? Ama daha birden uyanan bu ümitle sarhoş, bunlar aklından geçerken Zeliş'in önüne dönüp el çırpmaya devam ettiğini gördü. Fena halde bozuldu. Zeliş'e karşı tuhaf bir düşmanlık duygusuna kapıldı. Mestan Ağa'nın oğlunun soluk soluğa oyunu bırakıp karısının yanına çöktüğünü, ortaya Yaşar'ın fırladığını gördü. Acaba gidip tekrar oynasa mı Yaşar'la karşılıklı? Yaşar'ı pes dedirtinceye kadar oynarsa Zeliş'ten öç alacakmış duygusu vardı içinde. Fakat yerinden kımıldamıyordu. Zeliş'in tekrar dönüp bakmasını beklediğini anladı. Halkanın etrafındakilerden biri başını çevirse, kendini görecek olsa Zeliş'i beklediğini anlayacakmış gibisine geldi. Utandı, dönüp yerine oturmaya karar verdi. Halkaya doğru adımını atınca şaşkın durakladı. Zeliş dönmüş, karışık el yüz hareketiyle uzaklaşmasını işaret ediyordu. Duymamıştı ama kız dişleri arasından git git diye fısıldıyormuş sandı. Böyle git git diye fısıldarken elini gerisinde çardağa doğru doğru sallıyordu. Şaşkınlığını yenmeye çalışarak Zeliş'in kendisiyle buluşmak istediğini anlayabildi. Mutlu, uçarcasına çardağın gerilerine dolandı. Çardağın gerisinde tarlanın bitip bağın başladığı çizgiye yakın iri bir zeytin ağacının gölgesinde durdu. Orada çardağın gerisinden yaklaşacak kimseyi kendisini göstermeden tanıyabilirdi. Alandan kalabalığın haykırışları, el çırpmaları yükseliyordu. Yakınlarında ise her şey sessiz kımıltısızdı. Bu sessizlik içinde yürüyerek gürültüsünü duyabileceği kadar hızla vuruyordu. Alandan gelen sesler bir an için kesildi. Ya yokluğunu fark ettilerse? Ama işte Arap havası, Arap havası diye bağırışıyorlardı. Duyulan kahkahalardan, el çırpmalardan Arap havasının başladığı anlaşılıyordu. Tef tümbelek sesleri kesilmişti. Herhalde Halil'le karısı oyuna kalkmış olacaklardı. Halil'le karısının oyuna kalkmaları bir bakıma etrafın ilgisini üstüne çekmesi bakımından iyiydi. Fakat az önce seslerin kesildiği an içinde uyanan o korkuyu yenemiyordu bir türlü. Ya yokluğunu fark ederlerse Zeliş de gelmek bilmiyordu bir türlü. Kuru otların üstünde yakınlarında bir hışırtı duydu. İşte geliyordu sonunda. Yüreğinin vuruşları tekrar hızlandı. Hay Allah kahretsin, bu kadar hızlı vurmasın sırası mı? Birisi kulak verse neredeyse yüreğinin gürültüsünden yerini keşfedecek. Duyduğu hışırtı da az ileride yatan keçinin ipinden geliyordu. Ama işte otların üstünde birisi hafif adımlarla yaklaşıyordu bu kez. Döndü, beline inen saçlarının eteklerinin karaltısından 3-5 adım ilerisinde kendisini aranan kızı tanıdı. O Zeliş'i çardağın kendi dolandığı sağ tarafından gelir diye bekliyordu. Kız çardağın solundan yaklaşmıştı. Zeytinin gölgesinde kımıldadı, nefesini keserek ileriye doğru bir adım attı. Zeliş bir an kendisini tanımaya çalıştı. Sonra hızla ona doğru atıldı. Alacakaranlıkta birbirlerini arayıp bulan elleri kenetlendi. Elleri birbirine kenetli, nefesleri kesile kesile, hiçbir şey konuşmadan göğüs göğüse sokuldular. Bir süre o telaşla saçları, yüzleri, başları, omuzları birbirinin saçlarına, yüzüne, omuzlarına karıştı. Sokuldular, sokuldular, kenetli elleri çözüldü, vücutlarının her parçasının telaşlı hızına uyarak beş ayaklı iri böcekler gibi birbirinin sırtında, omuzlarında, kolları üzerinde dolaşmaya, dudakları birbirinin yüzünde, gözünde koşuşmaya başladı. Bir zaman böyle birbirini karşılıklı öpücüklere boğduktan sonra nefesleri kesilinceye kadar dudak dudağa kaldılar. Öpüşmelerine ara verdikleri zaman hiçbir şey düşünemez durumdaydılar. Sergi yerinden gelen gürültüye kulak kabarttılar. Şimdi ne yapacaklardı? Hiçbir kararları, hiçbir düşünceleri yoktu. Alacakaranlığa alışan gözleriyle birbirlerini daha yakından görmeye, ne düşündüklerini anlamaya çalıştılar. Bakışmaları çok kısa sürdü. İçgüdüleri bütün hareketlerini yönetir oldu. Cemal, Zeliş'i bileğinden kavradı, bağ kütüklerinin arasına doğru sürükledi. Dallarına sürünerek aralarından geçtikleri bağ yapraklarının hışırtısı adımlarını durdurdu. Bir daha etrafa kulak verdiler, Arap havasının gürültüsünü duydular. Az ötede bir çekirge öttü, sonra içgüdülerinin önünde sürüklendiler. Birkaç adım ilerlediler, bütün sabırsızlıklarıyla sarmaş dolaş uzandılar. Hırsla, kuvvetle kucaklaştılar. Dudakları çabuk çabuk birbirinin yüzünde dolaştı. Gittikçe hareketlerini bilmez hale gelen Cemal'in eli göğüslerine doğru inince Zeliş'in yüreğine birden bir korku düştü. Cemal'in ellerini kavradı. Dur. Tekrar etrafı dinlediler. Çekirge ötüşleri, sergi yerindekilerin kahkahalarının gürültüsü. Gidelim ne olursun. Cemal soluk soluğa doğrulmaya çalışan kızı sırt üstü itti. Biraz, biraz daha. Zeliş'in elleri daha sıkı kenetlendi. Gidelim, gidelim yoksa rezil oluruz. Kısa bir boğuşma başladı aralarında. Biraz, bırak. Bırak beni, bırak. Biraz, ne olursun. Bırak. Cemal birden Zeliş'in sesinin kesildiğini, üstüne yüklendiği vücudunun önce titremeye başladığını, sonra kasıldığını, gerildiğini fark edince şaşkınlaştı. Ne yapacağını bilemeden Zeliş'i daha hızlı daha hızlı öpmeye başladı. Kızın çeneleri sıkı sıkıya kenetlenmiş, yüzünün bazı yerleri sıcak, bazı yerleri soğuktu. Az önce onu üstünden itmeye çalıştığı halde, şimdi itemiyor, daha çok göğsüne doğru sokuluyordu. Bu gergin kasılmış vücut az sonra birden gevşeyiverince, şaşkınlığı büsbütün arttığı bir sırada Zeliş bütün gücünü topladı. Onu üstünden geriye doğru itti, doğruldu. ''Bırak beni.'' Şaşkın, bozulmuş, doğruldu, utanıyordu. Zeliş'e bir daha yüzüne bakamayacak kadar kaba davrandığı kanısı vardı içinde. Yanında onun çabuk çabuk karışan saçlarını düzelttiğini gördü. Elinden geldiği kadar çabuk kendine düzen vermeye çalışan Zeliş, toparlanmasını bitirince elini onun eli üstüne koydu. Yumuşak, kararlı bir sesle fısıldadı. Kalkalım. Hiçbir şey diyecek durumda değildi. Zeliş'in elini, eli üstünde duymak tekrar güven veriyordu içine. Az önceki korkusunun yersiz olduğunu anlatıyordu. Uysal bir tavırla kalkmaya davrandı. Zeliş bir çabukta ona doğru eğildi, yanağının üstünden öpüverdi. Sen kal, önce ben gideyim, sen sonra gelirsin. Sonraları günlerce yanağının üstünde kaldığını duyduğu, bu küçük öpüşün verdiği mutlulukla sarhoş, ne diyeceğini bilemeden bakınırken Zeliş'in ayağa kalktığını, tarlaya doğru ilerlediğini gördü. Zeliş tarlaya ayak attığı sırada çardağın gerisinden bir çocuk gölgesinin dolandığını, etrafında birini aradığını fark etti. Gölge sesini yükseltmeden çekinerek kendisinin duyabileceği gibi mırıldandı. ''Zeliş, Zeliş, kız neredesin?'' Kardeşinin sesini tanıyınca yokluğunun farkına varıldığını anladı. Anası ardından onu kendisini araması için göndermiş olacaktı. İlerledi. ''Ne o, buradayım.'' Yaklaştıkları zaman kardeşi meraklı tavırlarla onu inceliyordu. ''Neredesin kız? Ne yapardın orada? Yarım saattir seni ararım.'' Entersinin eteklerini abdestten yeni kalktığını belli edecek hareketlerle düzeltti, başıyla bağı işaret etti. ''Merak ettinse git bak neredeydim. Tarlalarda yaşayanların çoklukla belli abdest yerleri bulunmadığından akla yakın bir yalandı bu. Kardeşi inanmamış olsa da sustu. Birlikte çardağın önüne çıktıkları zaman sergi yerinin açıklığında daha yakından görebildiği ablasının önüne geçti. ''Üstün başın tozlanmış, saçlarını düzelt.'' Zeliş eteklerinin sırtının tozunu silkelerken kısa bir an oldukları yerde duraladılar. O sırada Arap havası kesildi. Mesan Ağa'nın oğluyla Yaşar hora tepmek için ortaya fırladılar.